Ayrım 18, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 239. Devlin kiliseye girdiği zaman ayin hemen hemen sona ermek üzereydi. İrlandalı sağ taraftaki sıralardan birine ilişti. Molly annesinin yanında diz çökmüştü. Bir hafta önceki pazar günü giydiği elbise vardı sırtında. Elbisede Arthur Seymour'ın hunharca davranışlarının izi kalmamıştı. Seymour da her zamanki yerindeydi ve Devlin'i de hemen gördü. Yüzünün ifadesinde bir değişiklik olmadı. Sadece ayağa kalktı ve kalabalığın arasından sıyrılıp dışarı çıktı. Devlin, Molly'nin yere diz çöküp dua edişini bekledi. Biraz sonra kız gözlerini açtı ve Devlin'in varlığını hissetmiş gibi ağır ağır başını ondan tarafa çevirdi. Molly'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı ama Devlin'e bakışı uzun sürmedi. Hemen başını öbür yana döndürdü. Devlin tam ayin sona ererken dışarı çıktı. Cemaat dağılmaya başlarken Devlin de motosikletine binmişti. Hafif hafif yağmur yağıyordu. Devlin trench coat'unun yakasını kaldırdı. Motosikletinde oturup bekledi. Molly nihayet annesiyle birlikte dışarı çıktığı zaman Devlin'i görmezlikten geldi. Ana kız arabaya bindiler. Molly dizginleri eline aldı. Ağır ağır oradan uzaklaştılar. Devlin kendi kendine, onu kim suçlayabilir diye mırıldandı. Ayağını pedala bastı, motoru çalıştırdı. Bu sırada birisinin seslendiğini duydu ve başını arkaya çevirince Giovanna Gray'i gördü. Kadın yanına gelince alçak bir sesle, ''Bugün öğleden sonra tam 2 saat Philip Barker'a dil döktüm.'' dedi. ''Sir Henry'e gidip senden yakınmak istiyordu.'' ''Onu suçlamaya hakkım yok.''
''Sen 5 dakikadan fazla ciddi duramaz mısın?''
''Fazlası bana zor gelir.'' Willoughby'nin yanlarına gelmesi yüzünden Giovanna Gray bir şey söylemeye fırsat bulamadı. Sir Henry üniforma giymişti. ''Vay merhaba Devlin, işler nasıl gidiyor?''
''Çok iyi gidiyor efendim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.''
Giovanna Gray'in biraz geride durup heyecan içinde dudaklarını kıstığını fark etmişti. Ama Sir Henry durumdan memnun görünüyordu.
''Aferin Devlin, senin hakkında iyi haberler alıyorum. Mükemmel. Bu başarılı çalışmalarını sürdürmeye bak.''
Sir Henry Giovanna Gray ile konuşmak için arkasına döndü. Devlin de bunu fırsat bilip oradan uzaklaştı. Devlin eve vardığı zaman yağmur şiddetlenmişti. Bu nedenle motosikleti birinci ahıra koydu. Sırtına su geçirmez pardesüyü giydi, silahını aldı ve bataklığın yolunu tuttu. Kapıların gözden geçirilmesi gerekiyordu. Bu kötü havada kırda bayırda dolaşmak gerçekten yorucu ve üzücü bir işti. Ama Devlin için bir panzehir sayılırdı. Böylece başka şey düşünmeye fırsat kalmayacaktı. Ama umduğu gibi olmadı. Molly Pryor'ı bir türlü aklından çıkaramıyordu. Genç kızın pazar günü kilisede dua etmek için ağır ağır dizüstü çöküşü gözlerinin önünden gitmiyordu. Hayır, bir türlü unutamıyordu onu.
''Hey ulu tanrım, eğer gerçek aşk böyleyse, layım oğlum, sen bunu pek geç ve güç öğrendin.'' diye kendi kendine mırıldandı.
Devlin ana yoldan eve doğru yürürken burnuna bir duman kokusu geldi. Akşamın o kasvetli karanlığında evin bir penceresinden ışık sızdığını fark etmişti. Devlin kapıyı açıp içeri girdiği zaman da burnuna yemek kokusu geldi. Silahı bir köşeye bıraktı, yağmurluğu da kurusun diye askıya astıktan sonra oturma odasına girdi. Molly şöminenin önüne diz çökmüş ocağa odun atıyordu. Tıkırtıyı duyunca başını arkaya çevirdi.
''Tepeden tırnağa ıslanmış olmalısın.''
''Şu ateşin önünde yarım saat oturur, bir iki de viski yuvarlarsam bir şeyim kalmaz.''
Molly dolaba gidip Bushmill şişesiyle bir bardak aldı.
''Ama içkiyi yere dökme.'' dedi. ''Bu kez de içmeyi dene.''
''Demek bundan da haberin var öyle mi?''
''Böyle küçük bir yerde insanın bilmediği, duymadığı şey hemen hemen yok gibidir. Ocakta İrlanda usulü pirzola pişiriyorum. Nasıl, beğendin mi?''
''Güzel.
Yarım saate hazır olur sanırım.'' Genç kız musluğun başına gitti, bir cam tabak aldı. ''Ne oldu Liam, niye benden uzak durmak istedin?''
Devlin eski salıncaklı sandalyeye oturdu, bacaklarını iki yana açıp ayaklarını şömineye uzattı. ''Önce en akıllıca davranışım bu olacağını düşündüm.''
''Neden?''
''Kendime göre bazı nedenler bulmuştum.''
''Peki bugün ne oldu?''
''Pazar, Allah'ın belası pazar işte, nasıl olduğunu sen de biliyorsun.''
Hay gözün kör olmasın. Molly ellerini önlüğüne kurulayarak şöminenin başına geldi. Devlin'in ıslak pantolonundan çıkan buhara bakarak, eğer üstündekileri değiştirmezsen papazı bulacaksın. Ölmesen bile romatizmaya yakalanacaksın.
Zahmete değmez. Birazdan yatacağım zaten. Çok yorgunum.
Molly çekine çekine elini uzatıp Devlin'in saçlarını okşadı. Devlin kızın elini yakalayıp öptü.
Seni seviyorum. Bunu biliyor musun?
Sanki Molly'nin içinde bir lamba yanıvermişti. Genç kız parıl parıl parlıyordu ve birden bambaşka bir insan oluvermiş gibiydi.
Eh, Tanrı'ya şükürler olsun. Hiç değilse şimdi gönül rahatlığıyla gidip yatabilirim.
Ama ben sana hiç de uygun bir erkek değilim sevgili kızım. Bu işin bir geleceği yok. Bunu da bilesin. Yatak odamın kapısına şöyle bir tabela asmalıyım. Bu odaya giren önce umutlarından arınmalıdır.
Onu da sonra düşünürüz. Önce senin etini getireyim.
Molly yemek ocağının başına gitti. Devlin daha sonra pirinç karyolada Molly'ye sımsıkı sarılmış yatarken yaşamı süresince bu derece mutlu, huzurlu ve sakin olmadığını düşünüyordu. Molly'nin başucunda küçük bir masa üzerinde bir radyo duruyordu. Genç kız radyoyu açtı, sonra erkeğe biraz daha yaklaşıp vücudunu onunkine yasladı. Başını göğsüne gömdü. Derin derin içini çekerek, ''Ah bu çok güzeldi'' dedi. ''Bir kez daha denemek istemez misin?''
''Şu ihtiyarın biraz soluk almasına da izin vermeyecek misin?''
Molly gülümseyerek elini erkeğin göğsünde gezdirdi.
''Zavallı ihtiyarcık, şunu dinlesene.''
Radyoda bir plak çalıyordu. Ölüp gidince o adam, bir gün haber gelecek. Kısa bıyıklı şeytan mezarda uyuyor diye. Molly uykulu bir sesle, bu gerçekleşince bayağı sevineceğim dedi.
Devlin ne diye sordu.
Mezarda uyuyan kısa bıyıklı şeytan, Hitler yani. Yani o zaman her şey bitmiş olacak değil mi?
Molly erkeğe biraz daha sokuldu.
Bizim halimiz ne olacak layım? Yani savaş bitince demek istedim.
Allah bilir.
Devlin yattığı yerden dalgın dalgın şöminenin ateşine bakıyordu. Bir süre sonra Molly'nin solukları düzene girdi ve uykuya daldı.
Savaş bittikten sonra, hangi savaş bittikten sonra?
12 yıldan beri o siperden ötekine gitmeye alışmıştı. Bunu kıza nasıl anlatabilirdi? Üstelik çiftlik de pek şirindi ve ana kızın bir erkeğe ihtiyacı vardı.
Ah, çok yazıktı.
Devlin kızı iyice kendine çekti. Rüzgar eski evin içinde inildeyip duruyor, pencereleri zangırdatıyordu.
Ve Berlin'de Prince Albert Strasse'de Himmler hala masasının başında düzineler raporu ve istatistiği incelemekle meşguldü.
Bu raporlar genellikle Doğu Avrupa ve Rusya'da işgal altındaki topraklarda ele geçen Yahudi, Çingene, ruh hastaları, sakatlar ve daha bunlar gibi Reichsführer'in Büyük Avrupa planına uygun düşmeyen kimselerin yok edilmesiyle ilgili çalışmaları kapsıyordu. Kapı hafifçe vuruldu ve Karl Rossmann içeri girdi. Himmler başını kaldırdı.
''Çalışma nasıl gitti?''
''Üzgünüm ama Herr Reichsführer, adam gevşemiyor. Oysa her yolda denedik. Bu adamın gerçekten suçsuz olacağına neredeyse inanmaya başlayacağım.''
''Buna imkan yok.''
Himmler masasının üzerinden bir kağıt aldı.
''Bu belgeyi akşamüstü aldım. 2 yıl generalin yanında çalışmış eski bir topçu çavuşunun imzalı itirafı. Bu adam General Karl Steiner'in emriyle devlet güvenlik işlerinde görev almış.''
''Peki şimdi ne yapacağız Herr Reichsführer?''
''Ben gene de generalden imzalı bir itirafname koparmayı tercih ederim. O zaman işler iyice sıkılaşır.''
Himmler hafifçe kaşlarını çattı.
''Biraz da psikolojik bir girişimde bulunmaya çalışalım. Onu temizle, bir SS doktoru çağır, generali muayene ettir, bol da yiyecek ver. Yöntemi biliyorsun, birisi büyük bir hata yapmış olabilir. Gerçeğin gün ışığına çıkmasına rağmen kendisini kısa bir süre daha burada tutmak zorunda kaldığın için özür dile.'' ''Bir iki meseleyi daha soruşturmak zorunda olduğunu belirt.''
''Peki sonra?''
''Aşağı yukarı 10 gün sonra tekrar sorguya çekmeye başla. Hem de birdenbire. Adama hiç haber vermeden. Bu beklenmedik değişiklik adamı yola getirebilir.''
''Rossmann, dediğiniz gibi yapacağım Herr Reichsführer.''
11. Bölüm. Giovanna Gray, Ekim ayının 28. günü öğleden sonra saat 4'te Hobbs End'deki eve geldi. Bu sırada Devlin de ahırda motosikleti onarmaya çalışıyordu.
''Hafta boyunca seni aradım durdum, nerelerdeydin?''
Devlin eski bir paçavrayla ellerini temizlemeye çalışırken neşeli neşeli "Buralardaydım" dedi. "Garvold ile buluşuncaya kadar yapılacak bir işim olmadığını sana söylemiştim. Bu nedenle boş zamanımı çevreyi kolaçan ederek geçirdim."
Giovanna ciddi ciddi "Biliyorum, duydum" dedi. "Molly Pryor ile birlikte gezip tozmuşsun. Salı gecesi Holt'taki danslı toplantıya birlikte gitmişsiniz."
"Toplantı çok önemli bir amaç taşıyordu. Zafere kanat. Gerçekten sevgili dostum Vereker, Tanrı'nın bize nasıl yardım edeceğini konu alan etkileyici bir konuşma yaptı. Almanya'da her gittiğim yerde Tanrı bizimledir sözleri yazılı tabelalar görmeye alışkın olduğum için pederim bu sözlerini komik buldum."
"Sana o kızı rahat bırak demiştim."
"Denedim ama başaramadım. Hem sen ne istiyorsun benden? İşim var. Motorda bir arıza var, onu gidermeye çalışıyorum. Bu akşam Peterborough'a giderken motorun bir aksilik çıkarmasını istemem."
"Giovanna, askerler Meltham House'a yerleştiler" dedi. "Salı gecesi gelmişlerdi."
Devlin kaşlarını çattı. "Meltham House mu? Özel birlikte görev alan acemilerin eğitildikleri yer değil mi bu?"
"Evet, Studley Constable'ın 8 mil kadar yukarısında, sahil yolu üzerinde."
"Gelen askerler kimin nesi?"
"Hepsi Amerikalı."
"Ya, onların gelişi bizim için fark eder mi?"
"Yo, pek etmez. Bunlar genellikle orada kamp kurarlar. Sık ağaçlı bir bölge, bataklık ve güzel bir kumsal var. Sadece onların varlığını da hesaba katmak gerek."
Devlin başını salladı. "Haklısın. Ruddle ile görüştüğün zaman ona da durumu haber verirsen görevini yapmış olursun. Şimdi ben işime devam edeyim."
Giovanna arabanın yanına gitmek için arkasına dönmüşken duraladı. "Bu Garvold denen adamı benim pek gözüm tutmadı."
"Benim de tutmadı ama sen üzülme hayatım. Eğer herif bir terslik çıkarmaya niyetliyse bu gece bir şey yapamaz. Yapacağını yarın yapmak ister."
Giovanna arabasına binip oradan uzaklaştı. Devlin de işinin başına döndü. 20 dakika sonra Molly atıyla bataklıktan doğru geldi. Eğerin kenarına bir sepet asılıydı. Genç kız attan indi, hayvanı bağladı. "Sana çoban böreği getirdim."
"Sen mi yoksa annen mi yaptı bunu?"
Molly eline geçirdiği bir dal parçasını Devlin'e fırlattı. "Şimdi börek dursun bakalım. Bu gece dışarı gitmek zorundayım. Sen onu fırına koy, ben dönünce ısıtır yerim." "Ben de seninle gelebilir miyim?"
"Olmaz, gideceğim yer çok uzak. Üstelik işim var."
Devlin kızın arkasına bir şaplak indirdi.
"Benim şimdi sadece bir fincan çaya ihtiyacım var kadınım. Belki de iki fincan içerim. Hadi bakalım, yallah ocağın başına geç de dediğimi yap."
Devlin kıza sarılmak istedi ama Molly sepeti kaptığı gibi eve koştu. Devlin onun peşinden gitmedi. Molly sepeti masanın üzerine bıraktı. Gladstone çanta masanın öbür ucundaydı. Genç kız ocağa doğru giderken kolu çantaya çarpınca çanta yere düştü. Bir alay banknot ile Sten tabanca çantadan dışarı fırlamıştı. Molly şaşkın bir halde yere diz çöktü. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını fark edince de vücudu buz kesildi. Kapıdan ayak sesleri duyuldu. "Devlin, hadi bakayım, şimdi cici kız oldu. Onları çantaya yerleştiriver." Molly beti benzi atmış bir halde başını kaldırıp erkeğe baktı. "Nedir bu, ne demek oluyor?"
"Küçük kızlar böyle şeylerden anlamazlar."
"Ama bu kadar çok para."
Molly 5 poundluk banknotlardan bir deste alıp havaya kaldırdı. Devlin çantayı kızın elinden kapmıştı. Hemen paralarla silahları çantaya tıktı.
Gizli gözü kapatan bölmeyi yerine yerleştirdi. Sonra pencerenin altındaki dolabı açtı. Büyücek bir zarf çıkarıp kıza uzattı.
10 numara, tamam mı?"
Molly zarfı açıp baktı. Birden afallamıştı. "İpek çoraplar" dedi. "Hem de saf ipekten. Üstelik 2 çift. Bunları nereden aldın?"
"Fakenham'daki bir hanede tanıştığım birisinden aldım. Yerini bilirsen her istediğini alabilirsin."
"Kara borsa" dedi Molly. "Sen kara borsacılık yapıyorsun değil mi?"
Molly'nin bakışları yumuşamıştı. Devlin de gülümsedi. "Tam bana göre iş bu. Şimdi lütfen elini çabuk tutup çayı ocağa koyar mısın? Saat 6 olmadan yola çıkmak istiyorum. Oysa daha bir sürü de işim var."
Molly çorapları elinde sımsıkı tutmuş duruyordu. Birden erkeğe yaklaştı. "Layım, bunun bir tehlikesi yok değil mi?"
"Niye olsun?"
Devlin kızı üstün körü öptü ve budalalığından ötürü kendine lanetler yağdırarak dışarı çıktı. Ahıra doğru yürürken onu asıl öfkelendiren başka bir nedenin varlığını hissetti. Bu zavallı kıza ne büyük bir kötülük yapmakta olduğunu ilk kez anlamıştı.
Bir hafta içinde kızın tüm dünyası allak bullak olacaktı. Bundan kaçınmak imkansızdı ve durumu değiştirmek devlinin elinde değildi. Kızı dertleriyle baş başa bırakıp gidecekti. Başka çaresi yoktu. Devlin birdenbire gönlünün bulandığını hissetti. Oracıkta duran bir çantaya öfkeyle bir tekme savurdu.
''Ah seni gidi mendebur herif seni'' diye mırıldandı. ''Alçak, rezil layım.''
Reuben Garvald Fogarty garajının tamirhanesinin kapısını aralayıp dışarıya bir göz attı. Paslanmış benzin pompalarının durduğu beton meydanlığı sel götürüyordu. Reuben hemen kapıyı kapatıp geri çekildi. Tamirhane bir ahırdan bozmaydı ve inanılmayacak derecede genişti. Tahta merdivenlerle üst bölmeye çıkılıyordu. Ama bir köşede duran eski büyük arabaya rağmen 3 tonluk Bedford marka kamyona ve Garvald ile kardeşinin Birmingham'dan geldikleri kamyonete de bol bol yer vardı. Ben Garvald da tamirhanede sinir içinde aşağı yukarı gezinip duruyordu. Sırtındaki kalın paltoya ve boynuna sardığı yün atkıya rağmen üşüyordu.
''Allah'ım ne berbat hava bu!'' diye mırıldandı. ''Şu İrlandalı serkeş hala gözükmedi mi?''
''Reuben saat 9'a çeyrek var ben.'' dedi.
''Saat ne bok olursa olsun umurumda değil.''
Garvald kamyona yaslanmış gazete okumakta olan kuzu postlu ceket giymiş gence döndü.
''Yarın gece burayı biraz ısıtmaya bak Sammy oğlum, yoksa senin kafanı kopartırım, anlaşıldı mı?''
Garip, insana güvensizlik veren bakışlarıyla hiç de sağlam bir ayakkabıya benzemeyen Sammy gayet sakin bir tavırla
''Pekala Bay Garvald, icabına bakarım.'' dedi. ''İyi edersin Canikom, yoksa seni ters yüzü orduya yollarım.''
Garvald delikanlının yüzünü okşadı.
''Bu da senin hiç hoşuna gitmez herhalde.''
Garvald bir paket Gold Flake sigarası çıkardı, bir sigara alıp dudaklarının arasına yerleştirdi. Sammy de yüzünde garip bir gülümsemeyle sigarayı yaktı.
''Siz gerçekten iyi bir kostsunuz Bay Garvald.'' dedi.
Reuben telaşla kapıdan seslendi. ''Tamam, geliyor.'' Garvald Sammy'nin koluna dokundu.
''Hadi kapıyı aç da şu pezevenki içeri alalım.''
Devlin rüzgar ve yağmurla birlikte içeri girdi. Su geçirmez deri pantolon giymişti. Trench kotu da sırtındaydı. Başında da Fakenham'dan elden düşme aldığı madeni başlık vardı. Yüzü pek yorgun görünüyordu. Motosikleti durdurtup başlığı çıkardığı zaman gözlerinin çevresindeki beyaz halkalar dikkati çekti.
''Pek berbat bir gece bu Bay Garvald.''
Garvald neşeli neşeli,
''Burası hep böyledir evlat, seni gördüğüme sevindim.''
Ben Garvald Devlin'le tokalaştı.
''Reuben'i tanıyorsun, bu da benim yardımcılarımdan Sammy Jackson, Bedford kamyonu o getirdi.''
Sammy Jackson'ın büyük bir iyilikte bulunduğu havası yaratılmıştı. Devlin de havayı bozmadı.
''Allah razı olsun, çok büyük iyilikte bulundunuz.''
Jackson nefret dolu gözlerle Devlin'e baktı fakat zorla gülümsemeyi de başardı.
''Garvald pekala'' dedi. ''Benim başka yerde işim var. Senin de buralarda fazla oyalanmak isteyeceğini sanmıyorum. İşte kamyonun burada. Nasıl buldun?''
Bedford marka pek eski püskü görünüyordu. Epey hırpalanmış olacaktı. Fakat lastikleri pek fena sayılmazdı. Üzerindeki kaput bezi örtü yeniye benziyordu. Devlin kamyonun arkasından içeri bir göz atınca ordudan alınma tenekeleri, kompresörü ve boya kutusunu gördü. Garvald adama bir sigara ikram ederken
''İşte istediklerden hepsi burada'' dedi. ''Dilersen benzini de yokla.''
''Gereği yok, sana inanıyorum.'' Garvald'ın benzin işinde bir hile yapmaya kalkışmayacağından emindi. Üstelik ertesi akşam geri dönmesini istemiyor muydu? Devlin kamyonun önüne geçip motor kapağını yukarı kaldırdı. Motor sağlama benziyordu.
''Garvald bir dene istersen'' dedi.
Devlin kontak anahtarını çevirdi, gaza bastı ve motor tahmin ettiği gibi güldür güldür çalışmaya başladı. Garvald'ın şu sırada işleri berbat etmektense meselenin iç yüzünü öğrenmeye çalışacağından kuşkusu yoktu. Devlin kamyondan aşağı atladı, tekrar çevresine bakındı. Arabanın kenarındaki askeri araç damgasını gördü. Garvald sordu, ''Beğendin mi?'' Devlin ağır ağır başını salladı.
''Fena değil galiba. Sadece Tobruk'ta ya da başka bir yerde epey hırpalanmışa benziyor.''
''Garvald olabilir.'' dedi. Sonra lastiklerden birine bir tekme savurdu.
''Fakat bunlar gayet dayanıklıdır.''
''İstediğim izin belgesini de getirdiniz mi?''
''Tabii.''
Garvald hemen parmaklarını şıklattı.
''Şu belgeyi çıkar bakalım Reuben.''
Reuben cüzdanından kağıdı çıkardı ve kızgın kızgın omurdandı.
''Parasının rengini ne zaman göreceğiz?''
Öyle konuşma Ruben. Bay Murphy kaya gibi sağlam.
Doğru, aramızda iyi bir alışveriş yaptık. Devlin iç cebinden dolgunca bir zarf çıkarıp Ruben'e uzattı. Bu zarfın içinde önceden kararlaştırdığımız gibi 750 papel bulacaksın. Hepsi de beşlik. Devlin Ruben'in ona verdiği belgeye şöyle bir göz attıktan sonra cebine yerleştirdi.
Ben Garvold, belgede boş bırakılan yerleri doldurmayacak mısın?
Devlin burnunu sıvazladı.
Ya, boşlukları doldurayım da siz de nereye gitmek istediğimi öğrenin değil mi? Yo Bay Garvold, o iş yatar.
Garvold neşeli neşeli güldü, kolunu Devlin'in boynuna doladı. İrlandalı, eğer biriniz motosikleti arkaya yerleştirmeme yardım ederse ben çeker giderim. Garvold başıyla Jackson'a işaret etti. Delikanlı Bedford kamyonun arka kapağını indirdi, eski bir tahta kalas buldu. Devlin ile birlikte motosikleti bunun yardımıyla kamyona yüklediler. Devlin kamyonun kapağını yerine yerleştirdikten sonra Garvold'a döndü.
Eh, benim işim tamam dedi. Yarın gene aynı saatte gelirim.
Garvold Devlin'le tekrar tokalaşarak
seninle iş yapmak bana zevk veriyor ahbap dedi. Sammy, kapıyı aç.
Devlin direksiyonun başına geçti, motoru çalıştırdı. Başını pencereden dışarı çıkardı.
Bir şey daha soracaktım Bay Garvold. Şimdi askeri polis peşime takılmaz değil mi?
Garvold gülümsedi.
Sana hiç böyle bir oyun oynar mıyım evlat? Ayıp ettin.
Adam kamyonun yanına vurdu.
Yarın akşam görüşürüz. Oyun tekrarlanacak. Aynı saatte aynı yerde. Sana bir şişe Bushmill daha getireceğim.
Devlin karanlığın içinde gözden kayboldu. Sammy Jackson ile Ruben kapıları kapadılar. Ben Garvold'un yüzündeki gülümseme kaybolmuştu.
Şimdi iş Freddy'ye kaldı.
Ya Freddy onu gözden kaybederse?
Canım, daha yarın gece de var, öyle değil mi?
Garvold delikanlının yüzünü okşadı.
Getirdiğin konyak nerede?
Jackson, onu kaybetmek mi dedi? O küçük budalayı mı? Oğlan kötü kötü güldü.
Ya o herif kendi kendine tuvaletin yolunu bile bulamaz.
Devlin yarım mil kadar ilerledikten sonra arkasından bir arabanın geldiğini fark etti. Tahmin ettiği gibi kendisi hareket ettikten bir iki dakika sonra peşine düşmüştü bu araba. Solda eski bir yel değirmeni vardı. Değirmenin önünde büyüyecek bir düzlük gözüne çarpmıştı. Birdenbire arabanın ışıklarını söndürüp sola kıvrıldı. Değirmenin önündeki düzlüğün ortasında durdu. Öbür araba daha da hızlanarak yoluna devam etti. Devlin hemen yere atladı, kamyonun arkasına gitti. Arka lambanın ampulünü çıkardı, sonra tekrar direksiyon başına geçti. Arabayı tekrar yola çıkardı ve zorunlu kalmadıkça ışık yakmamaya dikkat ederek Norman Cross'a doğru yol aldı. Fogarty'nin öbür tarafına gelince yan sokaklardan birine saptı. Holm'den geçti ve 15 dakika kadar sonra Duddington'ın dışında durup lambayı yerine taktı. Arabayı döndürdükten sonra izin belgesini cebinden çıkardı, el fenerinin ışığı altında boş yerleri doldurdu. Belgede Birmingham yakınlarındaki birliğin kumandanı binbaşı Thrush'ın imzası vardı. Garvold her şeyi düşünmüştü.
Yok, pek öyle sayılmazdı. Devlin sırıttı. Sonra tekrar kontak anahtarını çevirdi.
Önce Swaffham'dan sonra Fakenham'dan geçti. Yolu önceden harita üzerinde saptamıştı. Arabanın lambaları fazla ışık vermediği için kamyonu ağır ağır sürüyordu. Zaten bunun da önemi yoktu. Devlin'in zamanı boldu. Bir sigara yaktı, Garvold'un ne halde olduğunu merak ediyordu. Devlin Hobbs End'deki eve döndüğü zaman vakitte gece yarısını bulmuştu. Yolculuk olaysız geçmişti. Genellikle hiç çekinmeden ana yolları kullanmasına rağmen yolculuğu süresince sadece birkaç taşıta rastlamıştı. Ahırın biraz gerisinde kamyonun motorunu stop ettirdi. Hemen aşağıya atlayıp ahırın kapısını açtı ve gene kamyona binip taşıtı içeri soktu. Ahırın sadece üst bölmesinde iki küçük pencere vardı. Bunları karartmak da zor olmamıştı. Devlin pompalı gaz lambalarından ikisini yaktı. Sonra dışarı çıkıp aydınlık sızıyor mu diye baktı. Dışarıdan hiçbir şey görülmüyordu. Devlin tekrar ahıra döndü, paltosunu çıkardı. Yarım saat içinde kamyonun yükünü boşaltmıştı. Kompresör yerde duruyordu. Tenekeleri de bir köşeye yerleştirmişti. Kamyonu güzelce yıkayıp temizledi, sonra pencerelerini gazetelerle örttü. Devlin bunları gayet sistemli bir şekilde hiçbir şey düşünmeden yapıyordu. Bu iş de bitince eve koştu. Molly'nin çoban böreğinden birkaç parça yedi ve bir bardak süt içti. Devlin tekrar ahıra koşarken yağmur hala olanca şiddetiyle yağıyordu. Durum gerçekten mükemmeldi.
Kompresörü doldurdu, motorunu çalıştırdı, sonra da püskürtme aygıtını yerine taktı. Bu arada biraz da boya hazırladı. Önce kamyonun arkasından işe başladı. Boyayı ağır ağır püskürtüyordu ama gerçekten iyi iş görmüştü. 5 dakika içinde kamyon haki yeşil renge boyanmıştı. Devlin, Tanrı bizi korusun diye alçak bir sesle mırıldandı. Aman iyi ki suç işlemeye pek meraklı değilim. Yoksa bu işi geçim yolu yapardım. Devlin sol tarafa geçti ve yeniden püskürtme aygıtını çalıştırdı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 253.